Ayrım 4.
Böyle olaylar yüzünden liman, Retano sularında fırtınaya yakalanan gemiler için bir tuzaktı. Uzaktan fenerin ışığını ve rıhtımın duvarlarını görüyor ve sularının demir atmaya elverişli olduğunu sanıyorlardı. Yanaşıyor, feneri dolanıp limanın yağlı çamuruna oturuyorlardı. Liman halkı koşuşuyor, karadan bağırıyordu ve geminin güvertesindekiler de bağırışla karşılık veriyorlardı ve ortalık karışıyordu. Karaya oturan gemiyi ilk terk edenler fareler oluyordu. Dalga dalga ambardan çıkarak gemiyi karaya bağlayan palamarları arıyor ve sen göz açıp kapayana karaya çıkıyorlardı. Onların davranışından halk ambarın su aldığını anlıyordu. Derken vakit ve fırsat bulurlarsa çabuk çabuk yükü boşaltıyor ve gemiyi tekrar yüzdürmeye çalışıyorlardı. Bunlar artık alışılmış şeylerdi ve yıldan yıla azalacağına çoğalıyordu. Böyle derken pratik bir adam ortaya çıktı. Abramikos adında bir İbrani ve bu işi düzene soktu. Gemiyi tekrar yüzdürmek için gerekli diyelim ki kablo, çelik tel, boş varil ve gerisi şeyleri bir depoya yığdı, denize bakan pencereye oturup beklemeye başladı. Talihsiz gemi karaya mı oturdu, işte seninki, elleri cebinde limandaydı. Felakete uğramış kaptan, aklı başından gitmiş, karaya fırlıyor, yardım arıyor, bıyığını ısırıyor ve ne yapacağını bilmiyordu. O zaman bu petenemacı ölü tüccarı, onu bir kenara çekiyor ve daha ikinci cigarayı sarmadan anlaşıyorlardı. Önce ambarı boşaltıyorlar, sonra depodan aletleri çıkarıp karaya yığıyorlardı. Geminin etrafına boş varilleri bağlıyorlar ve gemiciler ve liman işçileri üzerinde anlaşılan günde işe başlıyorlardı. Bir zaman onların heyamala seslerini duyuyordun. Kaptanın kesesi boşalmış oluyor ve kargo çıkarttırmaya çıkarılıyordu. Bazen gemisini kurtarıyor, bazen borçlarına karşı rehin bıraktığından kaybediyordu. Bu talihsiz gemilerden biri de bizim Selanik'i Türklerden aldığımız yıl felakete uğrayan Siros adasından bir Trikatarta idi. Bir gece fırtınaya yakalanmış, perişan olmuş ve hikayemizin başında sözünü ettiğimiz kumsala savrulmuştu. Sabah uykularından kalkan Retonlular gözlerini ovalarken ne görsünler? Bu canavarın direkleri ve halatları evlerinin arasına kadar girmiş, flamaları duvarlara takılmış dalgalanıyor. Şehir halkı toplandı, okullar tatil edildi. Bütün gözler yan yatmış güvertede. Oradakiler daha uyanmamışlardı sanki. Sadece geminin köpeği kalabalığa havlıyordu. Ama az sonra geminin karaya bakan tarafından 4 adam boyunda bir iskele atıldı ve başta kaptan bütün tayfa sırtlarında bayramlıkları hiçbir şey olmamış gibi sessizce aşağı indiler. Limanın idarecileri geldiler. Kaptanın kağıtlarını alıp incelediler, geri verdiler. Herkes kafasını uzatmış ne olacak diye bekliyordu. O sırada başına yağlı kalpağı, uykusuzluktan gözleri şişmiş gibi ve elleri paltosunun cebinde Bodur Abramikos göründü. Geminin süvarisini bir kenara çekti. Bir sürü ona bir şeyler söyledi, süvari başıyla durmadan hayır diyordu. Başına gelen kaza başkalarından farklıydı. Bu apaçık ortadaydı. Yahudi az sonra sırtını dönüp kıyıdan evinin yolunu tuttu. Çok düşünceliydi ve sinirinden sararmıştı. Görelim bakalım gemisini nasıl kurtaracak odun kafalı. Görelim. Pire'den römork getirtecekmiş. O gelinceye kadar ne olacak? Kum gemi yutacak, seni bekler mi? Kendi kendine böyle bir şeyler konuşuyor ve gidiyordu. Gerçekten de Pire'ye telgraf çekerek iki römork istemişlerdi ve o arada geminin yükünü boşaltıyorlardı. Bu iş için çok büyük bir taht eskele kurmuşlar, yerli halktan yemeyecileri iş almışlar ve malı yığmak için bir depo kiralamışlardı. Öbür yandan tayfalar gemiyi toparlamakla meşguldüler. Kurumaları için yelkenleri indiriyor, delikleri yamıyor, güverteyi bir yıkıyor, bir daha yıkıyor, alt üst olmuş safra demirlerini düzene koyuyor, sözün kısası hamarat ev kadınları gibi çalışıyorlardı. Bütün bunlar şehrin gemiye kalbini açmasına neden oldu. Çünkü felaket anında eve bakmak, soğukkanlı olmak ve düzen şehri süsleyen erdemlerdi ve başkalarını da bunları görünce tanımakta güçlük çekmiyorlardı. O hafta için römorklar geldi. Gemiye yanaşmaya çalıştılar ama sığlık buna izin vermedi. Gemiyi çekmek için uzun çelik kablolar kullanmak zorunda kaldılar. Birkaç gün uğraştılar. Gemiyi yerinden sökmek için başka teknikler denediler. Hepsi boşuna. Su derin olsaydı boş varillerin yardım olurdu. Ama şimdi gemi bütün provasıyla kuma saplanmıştı. Dalgaların getirdiği sular işi daha da kötüleştiriyordu. Sular kuma doluyor, onu yumuşatıyor, römorkun çalkantısı da buna eklenince geminin gövdesi daha da batıyordu. Bu iş epey bir gün sürdü, işçilerin göbekleri çatladı, hallerini acımayan kalmadı. Ama merhametin hiçbir şeye faydası yoktu ve gemiyi dişleri arasına kıstırmış olan kumlar onu bırakmıyordu. Römorklar baktılar ki olmuyor, işi bıraktılar. geminin malıyla ödeme yapılmasını istediler. Kazanlarını yakıp gittiler. O zaman tayfalar yüreklerine taş basıp gemiyi sökmeye başladılar. Yelkenleri Maestra yelkenleri, Trinketa ve Contrinketa yelkenleri, gabyalar, üst gabyalar birer birer indirdiler. Direkleri alaşağı ettiler. Güvertenin tahtalarını kestiler. Pruva'yı süsleyen heykeli söktüler. Çapaları askıdan aldılar. Bir kelimeyle tek başlarına gemiyi bir korsan saldırısında olabileceğinden daha beter ettiler. Sonra bütün malzemeyi bir depoya yığdılar. Noter gelip kapıyı mühürledi. Ve o andan sonra ne bunlar ne de aynı günün akşamı Galaksidi'den gelen bir birikle adadan ayrılan felaketzede gemiciler hakkında bir şey duyuldu. Oturmuş bütün bunları yazarken içim parçalanıyor ve gözyaşlarından gözlerim kararıyor. Felakete ağlamıyorum. Bora'nın hiddetine uğramış başka gemiler de var. Kendi tayfasının elinde geminin uğramış olduğu hakarete ağlıyorum. Bir anda kapıldığım bu üzüntü ve gönül acısı içinde kağıtlarla ve mürekkeple boğuşmak bana boş işmiş gibi görünüyor ve hepsini yere fırlatmak ve derdimle baş başa kalmak geliyor içimden. Allah, o yüce hakim bile merhametsiz. İnsanoğlu çaresiz ve icatları böylesine dayanıksızken bu yazıların faydası ne? İncil'de okumuş olduğum Hazreti Eyüp'ün çilesi, kendi insanları tarafından derisi yüzülen ve birer birer bütün azaları kopartılan bu geminin çektiği işkence yanında hiç kalır. Bundan daha büyük şehit ne gelmiştir ne de gelecektir ve ona layık ağıtı yazacak hiçbir kalem bulunamayacaktır. Hatırlayınca ağzımı açmayacağım, ağlayıp niçin ağladığımı itiraf etmeyeceğim bir şeydir bu. Çünkü insanlık ve dünya ortak sevgi alışverişinde bulunduğu sürece başka türlü davranmak yakışık almaz. Onun için yas tutmaya tenezzül edemem ama sizin kalbinizin ne biçim bir taştan yontulmuş olduğunu görmek için bu meselenin hikayesini sonuna kadar götüreceğim. Kaptan gemisini böylece söktü ve bunda kendi gemicileri ona yardım ettiler. Onu gemi kılığından çıkardı ve fırtınanın karaya vurduğu bir büyük balık ölüsü gibi orada bıraktı. Dalgalar gelip gelip onu yalıyor, kum emiyor ve yudum yudum yutuyordu. Koca gemi yalnızlık içinde inleyip iç çekiyordu. Böylece günler geçti. Halk duruma alıştı. Sonra fakir fukara geminin üzerine atıldı, güvertenin tahtalarını söktüler. Kalasları ve ellerine geçen her şeyi alıp götürdüler. Kalı kala bir iskelet, kaburgalar, baş ve kıç bodoslaması kaldı. O kocaman ticaret gemisi şimdi gökyüzüne avuç açmış bir hayalet gibiydi. Ama kumlar bu hayaleti bile rahat bırakmıyor, sakin havaymış, fırtınaymış demeden gece gündüz yalıyordu. Sonunda ocakta yakılan küçüklerden büyük olmayan iki sıra odundan başka hiçbir iz bırakmadan gemiyi yuttu. Bu kalıntılar 3-4 gün ortada kaldı ve sonunda akşamdan sabaha onlar da gözden kayboldu ve milletin görecek gözü bu haksızlığa karşı koyacak gücü yokmuş gibi dalgalar hışır hışır ve zevkle kumları örttü. O günden sonra şehir bir zaman yas tuttu ve olanları unutmak istedi. Onun için de kendi dertlerini düşünerek teselli olmaya çalıştı ama ne kadar kendi dertlerini düşünseler gemi de o kadar çok rüyalarına giriyordu. Kahrolası acı hayat. Şehrin kaderi de geminin kaderi gibiydi. Çünkü kendi halkı da onun silahlarını elinden almış ve savaş vermeden öylece bırakmıştı. Şehir harabeye dönmüştü ve kumlar onu da yutmaya hazırlanıyordu ve kimse yardım etmiyordu. Şehir haksız yere mahvolan gemide kendi kaderini görüyor, gördükçe de geminin hatırası dönüp dönüp geri geliyordu. İkisinin kaderi bir olmuş, acılarının tesellisi yok. Tarihsiz kişi hatıralarıyla yaşar. O geçmişiyle, geçmişi onunla beslenir. İkinci bölüm. Retamlı Limanı ile denizin tersliklerini her yıl 12 ayın 6'sı burada geçiren Maltalı bazı balıkçılar meydan okuyordu. 3 kişiydiler ve her birinin kendi motorlu kayığı vardı ve balıkçılığın en şerefsiz aletlerinden olan ve sanki doymak bilmeyen yüzsüz kişiler tarafından düşünülüp bulunmuş diyebileceğimiz serpme ile balık tutuyorlardı. Serpme 50 kulaç ve belki de daha uzun torba biçiminde bir ağdır. Denize atıp vinçle çekerler ve bu ağ denizin dibinde önüne gelen her şeyi süpürür. Bu motorlu kayıklardan her biri bir serpme ile balığa çıkıyor ve bir iki tane de yedek bulunduruyordu. Böylece diyelim ki ağ yırtıldığında ya da bir kazaya uğradığında bile işe hiç ara vermiyorlardı. Ağları tamir etmek için karada kalan 5-6 kayıkçı da cabası. Öyle avlanırken sanki Girit'in denizi babalarının malıymış gibi hiç kimse hesaba katmıyorlardı. Belki onları niçin böyle düşman gördüğümü merak ediyorsundur. Cevap olarak sana ellerindeki zavallı malzemeyle yerli balıkçıların onlar yüzünden aç kaldığını söylemem yeter. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de taramalarıyla, çünkü bunların ağına serpme değil tarama demek gerek, yavru balıklarla denizin yatağındaki balıkları mahvediyor ve her geçen yıl sularımızı kurutuyorlardı. Bütün bunları ben bizim balıkçılardan da ki denizden karınlarını doyuracak kadarından fazlasını istemeyen çoluk çocuk sahibi insanlardı duymuştum. Belediyedekiler de her gün duyuyorlardı. Hem de benim burada kullandığım dilden daha beterini konuşan ağızlardan söylememe gerek yok. Ama belediyenin bu akıllı kafaları serpme kullanarak balık tutmakta denizin mahvedilebileceğini kabul etmiyorlardı. Onlara gökteki yıldızlar sayılabilir diyormuşsun gibi bir şeydi bu. Ve Maltalı korsanları kendi sularına dönmelerini emredecekleri yerde bizimkilerin şikayetlerini öfkeleniyor ve onlara denizin Allah'ın bağı bahçesi olduğu nasihatını veriyorlardı. Bir keresinde Maltalılardan hepten canları sıkılan halk, şehirdeki muhteremlerin hiç de hoş görmeyecekleri bir şekilde bağırları açık, kolları sıvalı bir pazar günü öğleden sonra dalga kıranda gezintiye çıktı. Sonunda yerli balıkçıların gözü karardı, bıçaklarını çektiler ve adalet yerini buldu. Bu olay Enosis'ten. Bakınız sayfa 16'daki dipnot. O yıllarda Malta İngiliz idaresindeydi. Sorun oldu ve Yunanlı İngilizlerle saç saça baş başa geldi ama o yıldan sonra hiçbir Maltalı sularımıza ayak basmadı. Epey bir yıl yerliler misine ve sıradan balık ağlarıyla ve bir başka basit malzemelerle denizi işlediler. Ta ki İzmir felaketiyle birlikte mülteciler gelinceye kadar. Yaban ellerinden gelen bu insanlar balıkçı olarak yumuşaktılar ve sanki nehirlerde balık tutmasını öğrenmişlerdi. Boğazlara alışkın değildiler. Bir ikisi bizim sularda kayboldu. Vahşi denizin tadını tatmış oldular ama sonunda kolaylık buldular. Doğrusu bizim memlekete kendi alışkanlıklarını da getirmişlerdi. Ve mesela Çeşme'de ya da Ayvalık'ta kullanılan balıkçılık aletlerini buraya uydurdular. Bunlardan biri de gece gündüz çalışan gırgırdı. Gırgır, açık denizlerde kullanılan büyük balık ağı. Ve başka kayıkların eşliğinde denizdeyken ve fenerlerin ışığı karanlık sularda oynarken bunları seyretmek bir alemdi. Bundan sonra balıkçılık aletlerinden bahsetmeyeceğim. Denizci olan bunları bilir ve benim vereceğim dersin karıcılara faydası olmaz. Yalnız mültecilerden laf açıldı da Türkler aklıma geldi ve yine onlara döneceğim. Türkler, bunu pek çok kişi bilir ya, ben her şeyi sırasıyla ele alacağım. 300 yıl kadar önce Girit'e ayak bastılar ve onu kılıçlarıyla Venediklilerden kazanıncaya ve onları adadan kovuncaya kadar nehirler dolusu kan döktüler. Sadece Meolocastro muhasarasının toplam 20 yıl sürdüğünü söylemek yeter. Ondan sonra yerli halkla çarpışmalar hiç eksik olmadı. Çünkü 1770'te Daskala Ioannis başkanlığında bir isyan oldu. Rus kraliçesi Katerina önce onu kışkırttı, sonra yüzüstü bırakıverdi. Türkler de onun canlı canlı derisini yüzdüler. Sonra 1821'de Mora ve Rumeli kölelik boyunduruğunu silkip attı. 1866'da Arkadi Manastırı yandı. Sonra 78-96 isyanları, tarih kitaplarının yazmadığı diğer karışıklıkları kaleme almıyorum. Yine de bütün bu kanlı ve inatçı direnişe rağmen Türkler nesilden nesile bu yabancı topraklara davetsiz geldiklerini unuttular ve siya siya burasını vatan edindiler. Vatanları gibi sevdiler. Gelirse Türklerin Hristiyanlara Kristika Nekemena Tasikotia mu? Benim ciğerlerim bile Giritli dediklerini çok duymuşumdur. Öbür taraftan 99'dan sonra büyümüş biz gençlerden çoğumuz Türklerle aramızda sevgi doğunca vücutlarına savaşın hala iyileşmemiş yaralarını taşıyan büyüklerimizin kışkırtıcı sözlerine rağmen Müslümanları düşman olarak görmezdik. İzmir felaketinde Türklerin içi sevinç doldu ama hiç belli etmediler ve mülteciler bastırdığında bu evsizleri yerleştirmek için çoğu camilerini ellerinden aldığımızda Türkler acıyı tatlıyla karşıladılar ve ağızlarından tek şikayet çıkmadı. Böylece biraz zaman geçti. Hepimiz işlerin yolunda olduğunu sanıyorduk ki zehir gibi bir haber geldi. İki ırk artık ebediyen huzur içinde yaşasın diye Venizelos ve Kemal, Girit'teki Türk nüfusunun Anadolu Rumları ile mübadelesinde anlaşmışlardı. Bunu duyan herkes, Hristiyan'ı da Müslüman'ı da kötürüm oldu ve birbirlerini haberi aldılar mı, doğru mu onu soruyorlardı. Her iki tarafta haberin inanılmaz olduğunu savunuyor ve kendilerine kavga etmiş ama tam kavgayı unuttukları sırada karşısında onları boşayan papazı bulan bir evli çift gibi hissediyorlardı. Türklere hazırlanmalar için birkaç ay zaman verildi ve belirtilen bir günde onları götürecek gemiler ısmarlandı. Bütün adada bir hesapla 50 binden fazla Türk yaşıyordu. Bunlardan mübadeleyi hoş karşılayan 200 kişi zor bulurdum. Gerisi doğdukları topraktan, evlerinden ve mallarından koparılacakları için kalplerinde haros, ölüm hissediyorlardı ve her biri topaş gibi ortalıkta dolanıyor, neler götürebileceğini araştırıyordu. Ama ne yapsındı fukara, yanın evinden ne tefrik seçkin farklı, eşyasıymış gibi tavayı kapıp sokağa fırlayan Retamnolu ev hanımı gibi şaşkındılar. Aralarında konakları daha yeni bitmiş Türkler buluyordun ve bunlardan tam da ustalar ayrılırken anahtarları kapının içinde bırakmaları ve eve teslim etmeleri isteniyordu. Başkaları ise o uğursuz yıl, yetiştirilmesi 5 yıl veya daha uzun süren zeytin ağaçlarının ilk meyvesini bekliyorlardı. Dükkanlarına o yıl için mal yığmış pazarcılar da vardı ve bu o malları şimdi yok pahasına elden çıkarmak zorunda kalıyorlardı. Böyle örnekler istemediğin kadar. Daha başkaları bağ dikmişlerdi ve şarabını şimdi başkaları içecekti. Canı yanan insan eşek gibi anırırmış. Böylece bir yanda vatanından sürüldüğünü ağlayan Türkleri, öbür yanda evinden yurdundan olduğu için bağrını döven ve Allah'ın lanet ettiği hangi hayvanların insan ızdırabını böyle içe saydığını ve bundan ne çıkar beklediğini kendi kendilerine soran mülteciler. Acı gün gelip çattı. Vapurlar şehrin karşısında demir attı ve Türkler binmek üzere harekete geçiyorlardı. Eşyalarını akşamdan limana bırakmışlardı. Bir daha dönmemek üzere gurbete giden zavallının yanında ne götürdüğünü anlayasın diye sana ne anlatayım. Ve son bir defa boş konaklarına veda etmeye gidiyorlardı. Orada ne hallere giriyorlardı Allah'ım. Saf'ın bir evinin pencerelerindeki kepenkleri sökmüştü. Onları da gurbete götürecekti. Ve bu ağızdan ağza yayıldı ve bütün Türkler ellerinin tahta eşeğine atıldılar. Kafesleri aşağı fırlattılar, kapıları menteşelerinden çıkardılar, tabak tahtalarını söktüler ve bütün bunlar o güne kadar göstermiş oldukları teslimiyet ve tevekkülün tam tersi bir gazap ve çılgınlık içinde yapıldı. Böylece bir andan öbürüne Türk mahallesi ağaçları kesilen bir orman gibi uğuldadı, boğazlanan bir boğa gibi böğürerek ayağa kalktı. Hristiyanlar bu olanların kokusunu almışlardı, biri gelip onlara fısıldamıştı. Türkler ortalığı ateşe vereceklerdi ve onun için evlerindeki tahtaları söküyorlardı. İşler birden kötüleşti. Türklerin çıkmasını ve onları yerine geçmeyi bekleyen mülteciler bu kış mevsiminde evlerin darmadağın edildiğini görünce ellerine ne geçerse kötü işi durdurmak için vahşice saldırdılar. Kampanalar çaldı, silahlı askerler çıka geldi, vapurlar düdük çalıyordu ve şehir ayağa kalkmıştı. Bütün bunları birer birer nasıl anlatayım, kelimeler yetmiyor. Ordu Türk mahallesini kordon altına aldı. Limanın girişlerini tuttu ve Türkleri birer birer geçip gemiye binmeye çağırdı. Kara bir gündü bu. Bitmez tükenmez bir gece gibiydi. Heyecandan bayılanlar vardı. Sonunda Türkler gemilere doğru hareket ettiler. Elbiseleri parçalanmış, ellerinden kan damlıyordu. Hanımlar feracelerini atmışlardı. Başkasının malını çalarken yakalanmış hırsızlar gibi hiddetten dudaklarını ısırarak ve kan çanağını dönmüş gözleriyle yan yan bakarak çifte asker kordonu arasından birer birer geçtiler. Gemilere bindiler. Liman idaresi onların eşyalarını düzenli olarak vapurlara taşıdı. Gece oldu, sabah oldu, bu iş hala sürüyordu. Ertesi gün öğleyin vapurların 3 defa düdük çaldığını ve demir alırken halkalara sahile vuran yankılarını duyduk. Ve sonra erkeklerden, çocuklardan ve kadınlardan binlerce ağızdan bir ses, korkulu, yalvaran, keder dolu ve rüzgarın alıp dalga dalga bize getirdiği öyle bir ses ki Allah sana böylesini asla duyurmasın. Yangınlarda ve gemi kazalarında olduğu gibi burada da kurtulan talihliler oldu. Bazı Türkler bu kötü anı atlatıp aramızda kaldılar. Bunların arasında 3 kızıyla bir baba vardı. Adı Hazım idi. Ya ırkına bir garezi olduğundan ya da başka bir sebepten bilmiyorum. 96 ayaklanmasında Hristiyanlarla yan yana çarpışmış eski kleptlerdendi. Kleptis, Yunanistan'ın özgürlüğü için çarpışmış gerilla savaşçılarına verilen isimdir. Ondan sonra Rum gibi yaşamaya başlamıştı ama bizimkilerden biri gibi nüfusta kaydı yoktu ve onu da az kalsın sınır dışı edeceklerdi. Ama despot bir bölgenin başpapazı piskopos. Araya girmiş, bir nutuk çekerek bir insanın kurtuluşuna karşı çıkmaya kimsenin hakkı olmadığını söylemiş, uzatmayalım, vaftiz olmaları için Hazım'ı kızlarıyla Varadi Manastırı'na yollamıştı. Manastırın kutladığı ve civar köylerden gelenlerle çok kalabalık geçen İsa gününün arefesinde oraya vardılar. Keşişler vaftizi hazırlamışlar, şehirden mumlar ve vaftiz olacak kişilerin içine batırılacağı yepyeni bir yağ küpüyle kızlara giydirilecek 3 gömlek getirmişlerdi. Her şey yolunda gidecek gibi görünüyordu ki sesler duyuldu ve bir sonraki hafta ayin yapması gereken keşişin o gün ayin yapmak istediği, bunun başkaları tarafından kabul edilmediği ve o yüzden kavga çıktığı anlaşıldı. Bu olay yüzünden panayır bozuldu. Manastırın baş rahibi keşişlerin en yaşlısını vaftizci tayin etti ve vaftizler ertesi sabah bir kapelde, kapel küçük kilise, Efes'teki panaya kapılı gibi. Başka şahitler hazır bulunmadan sadece ihtiyar keşişle baş rahibin huzurunda yapıldı. Şehirde kalanlar arasında Mehmet adında 12-13 yaşlarında bir Türk kaki de vardı. Türk kaki, Türkçük.